gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için. Yemek
üzere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. ...15.06 Türkiye'de saatlerimiz, başkentten birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hepinize hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizse müzikle başlıyoruz.
Acı yazıyor bütün sözlüklerde. Ne desen küfür gibi senden yana cümleler bile. Yürüyüşlerim vardı benim. Ben kimim, ben neredeyim? Tam karşıya geçerken bıraktın o el benim. Bir de sen
yeah.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor. Ve biz şimdi Yunanistan'a uzanmak istiyoruz. Atina Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Sayın Barış Kalkavan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Yunanistan'daki kamu diplomasisi faaliyetlerinden söz edelim istedik. Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim istedik. 2000 yılında yaşanan felaketler ve acılar birazcık yakınlaşmaya sebep oldu galiba. Ne dersiniz Sayın Kalkava?
Şimdi tabii 90'lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi siyasi sorunlar baş gösterdi. Hem Ege'de hem Abdullah Öcalan'ın yakalanması konusunda. Ama kamuoyunda 99 yılında yaşanan ve 2000'li yılında yaşanan depremlerden sonra iki halkın birbirine bütün sempatilerini göstermesi sonucu burada Yunanistan'da bütün gazeteler tam sayfa Türkçe geçmiş olsun komşu diye çıktı. Bir yakınlaşma süreci başladı. Bu sürecin temelinde de bir yandan siyasi sorunlara çözüm ararken diğer yandan ikinci konular dediğimiz kültürel ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve ulaştırma bağlantılarının arttırılması planlandı. Belli bir mekanizma çerçevesinde ve bunda da çok yol alındı. Örnek olarak söyleyeyim, 99 yılında ikili ticaret hacmimiz 190 milyon dolarken bunu kriz öncesinde 6 milyar dolara kadar çıkartabildik. Bunun dışında her iki ülke arasındaki seferler arttırıldı, hava yolları seferleri. Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Selanik ve Atina'ya toplam 60 sefer var uçak seferi. Yaz aylarında bu 80'e kadar çıkıyor. Son olarak da Sayın Başbakanların bir araya gelmesinden sonra Atina ile Ankara arasında doğrudan uçak seferleri kondu. Bu da bir başarı olarak gözüküyor. Özellikle batıdaki Batı Avrupa'daki vatandaşlarımızı, Türkleri ilgilendiren Selanik İzmir feribot hattı başlayacak. Bu sayede yol epey bir kısalacak gibi gözüküyor. Örneğin İzmir limanından Bari limanına gidiş 36 saatken Selanik üstünden aynı yere ulaşmak 24 saate düşecek.
Evet. Peki efendim Yunanistan'daki Türk azınlık konusunda da bilgi verir misiniz lütfen bize?
Tabii ki. Batı Trakya Türk azınlığımız yaklaşık 150 bin kişi. Yunanistan'da belirli sorunlarla karşılaşılıyor tabii azınlık hakları bakımından. Özellikle eğitim konusunda ve ekonomik gelişmişlik konusunda belli sıkıntılarımız var. Ancak neticede her iki ülkenin azınlıkları da iki taraf için bir dostluk ve barış köprüsü olduğu için bunları da sürekli Yunan makamlarıyla temas halinde sorunlarını aşmaya çalışıyoruz.
Evet.
Onların da ana vatan Türkiye ile sürekli ve çok yakın bağları var.
Evet. Peki ekonomik ilişkiler konusunda neler söyleyeceksiniz?
Dediğim gibi 6 milyar dolara kadar çıkarttık ticaret hacmimizi. Türkiye'deki Yunan yatırımları 4-5 milyar dolara kadar çıktı. Maalesef bizim Yunanistan'daki yatırımlarımız görece düşük kalıyor. Tabii ülkedeki ekonomik kriz ortamı da bunda etkili oluyor. Onun dışında yatırımların arttırılması için sürekli iş konseyleri ve ortak atölye çalışmaları devam ediyor.
Evet.
Turizmde çok ciddi bir gelişme yaşadık. Son sene rakamlarında hem Türkiye'den Yunanistan'a gelen turistlerin sayısı hem de Yunanistan'dan Türkiye'ye giden turistlerin sayısı 1'er milyona ulaştı. Bunda Türkiye'ye yakın adalara gidecek Türk turistler için kolay vize uygulamasının çok büyük etkisi oldu. Tabii karşılığında da aslında adaların ekonomik krizden çok fazla etkilenmeden çıkması Türk turistlerin sayesinde oldu.
Evet. Peki efendim sosyal etkinlikler kapsamında neler yapıyorsunuz orada?
Şimdi burada Batı Trakya Türk azınlığı dışında iki hedef kitlemiz var Yunanistan genelinde. Bir tanesi Türk vatandaşı olan Rum kökenli vatandaşlarımız. Diğerleri diğeri de Yunan halkı, genel Yunan halkı. 2014 yılının başında Atina'da Büyükelçiliğimize bağlı Kültür ve Turizm Müşavirliğimiz kuruldu. Onun kurulmasıyla faaliyetlerimiz büyük oranda arttı. Şimdi önümde bir liste var ama yani çok uzun bir liste, okumak istemem. Burada çocuklara Yunanca, Türkçe masal anlatımından en son Ara Güler'in İstanbul'un Gözü belgeselinin oynatılmasına kadar bir dizi birçok etkinliğimiz oldu. Bunların arasında en çok dikkat çeken ve olumlu tepki alan bana sorarsanız bir Dedemin İnsanları filminin Gidit Göçmeni bir ailenin hikayesini anlatan Dedemin İnsanları filminin gösterimi oldu. Diğeri de Ara Güler'in sergisi çok büyük ilgi gördü. Tabii bunların hepsi iki toplumun birbirine çok daha yakınlaşmasına ve birbirini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.
Evet. Sayın Barış Kalkavan, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
İyi yayınlar.
Atina Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Sayın Barış Kalkavan telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor ve stüdyomuzda profesyonel koç Sayın Olçum Kavruk bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, artık şimdi gözde mesleklerden.
Evet.
Bu arada Uluslararası Koçluk Haftası'ydı. Evet. İsterseniz önce bir haftadan söz edelim. Sonra da koçluk nedir? Ülkemizde ne zamandan beri var? Şöyle bir geçmişine bakalım.
Tabii ki. Dediğiniz gibi 16-22 Mayıs Uluslararası Koçluk Haftası olarak kutlanıyor. Uluslararası olmasının da sebebi koçluk mesleğinin yayılması ve diğer etik çalışmaların standartizasyonun yaratılması için bir şemsiye yapı var. Bu yapı Amerika'da bulunuyor ve Amerika'da bütün bu eğitim akreditasyonları, koçluk mesleğinin etik ilkeleri ve diğer eğitim organizasyonları, konferanslarını Amerika menşeli yapılıyor. Ve şu ana kadar yaklaşık 100 ülkede bu platformun alt kuruluşları faaliyet gösteriyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Hı hı. Uluslararası Koçluk Federasyonu Türkiye olarak bizler de Uluslararası Koçluk Haftası'nı hem mesleğin tanıtımı, dediğiniz gibi gözde bir meslek, ivmesi evet. yüksek bir meslek. Bu anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bugün burada sizlerle ve sevgili dinleyicilerle paylaşırken bir titrim de Uluslararası Koçluk Federasyonu Türkiye'nin asıl adını söylemem gerekirse Profesyonel Koçluk Derneği diye ifade edeyim. Uluslararası Profesyonel Koçlar Derneği olarak Ankara Çalışma Grubu'na dahilim ve bu anlamda paylaşımlarımı gerçekleştiriyorum. Koçluk nedir? Ya da ne değildir? Hangisi daha kolaysa oradan başlayalım aslında.
Evet. Nedir? Kimler koç olabilir? Örneğin ben koç olabilir miyim şimdi? Ne tür eğitimler almak gerekir? Aslında, birazcık tabii, detaylı paylaşalım dinleyicilerimize lütfen.
Benim aldığım eğitimde yan yana oturduğum arkadaşım ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisiydi. Ben siyasal mezunuyum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Hani sosyal bilimler ya da mühendislik alanından gelmeniz ya da hani üniversite mezunu olmak gerekliliğini paylaşabilirim sizlerle. Fakat farklı alanlarda gelmenizin herhangi bir şeyi yok.
Sakınca engeli yok. Yok.
Elbette.
Peki siz kimden eğitim aldınız?
Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun onayı verdiği belli eğitim kurumları var. Burada hani isimlerini paylaşmıyorum. Çok merak edenler zaten bu bilgileri ulaşabiliyor. Ben onlardan bir tanesinden aldım. Bu okullar uzun süreli hem yazılı hem sözlü eğitimlerden geçiyorsunuz. Bu eğitimler sonunda da Uluslararası Koçluk Federasyonu'na üye olarak hani eğitiminiz sonlanmıyor. Bu eğitim hem mesleğinizin devamında ilerliyor sizle beraber hem size hem koçluk verirken koçluk almaya devam ediyorsunuz. Yani bir süpervizörünüz oluyor.
Şimdi her meslek grubunda olduğu gibi sizin meslekte de belki çok daha fazla çakmalarınız var. Çakma Elbette. Koçlar var. Nasıl
Doğru
ayırt edilecek bu?
Aslında şimdi şöyle söyleyeyim.
Bir de çok geniş bir alan. Evlilik koçu, işte öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu o kadar çok ki daha pek çok sınıflandırabiliriz
tabii, tabii.
herhalde değil
Elbette.
Mi?
Elbette. Aslında şunu atladık belki de. Biraz önce paylaştınız sayın dinleyicilerimizle. Koçluk bir meslek. Bunu aslında arkasına yaslanarak söylüyorum. Hı hı. Hani Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 yılında koçluğu, dönemin biraz önce paylaştığım Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği'nin başkanı Sayın Gürkanoğlu ve bir başka dernek daha var. Koçluk Platformu Derneği. İki alanda faaliyet gösteriyoruz. Sayın Çabuk'un destekleriyle biz Mesleki Yeterli Kurum'dan onay alarak resmi gazetede yayınlanarak meslek olarak kabul edildik. Dolayısıyla bu aslında size bu mesleği yaparkenki yetkinliklerinizi hangi ilkelere uymanız gerektiğini ifade ediyor. Hı hı. Çakma grubuna döner isek bu biraz doğal seleksiyonu yani müşteri demeyelim danışanın ne diyelim aldığı haz, aldığı doygunlukla ilgili bir şey. Piyasada çok var olabileceklerini düşünmüyoruz açıkçası. Biraz bizim derneğin de tanınırlığıyla beraber uluslararası koçluk platformuna üye koçlarla çalışılması, bunun her zaman koç seçiminde bir üst makamca belki bir onayla, zaten hepimizin birer belgesi var. Hani bu belgelerin hı hı.
çakma olmasına imkan yok zaten. Bu belgelerin ibrazıyla bunun yavaş yavaş ne diyelim azalacağını düşünüyorum ya da umut ediyorum. Evet. Ya da bizim çabamız o yönde.
Evet. Peki birazcık daha böyle koçluğun içine girelim isterseniz. Terapi ve danışmanlıktan farklı mıdır?
Evet.
Nasıl bir
koçluk nedir dersem aslında koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak, kişisel değişim yönetimini sürdürmek olarak ifade edebilirim. Kişinin kendi değerlerini bilmesi, ne istediğini kendi kararlarıyla verebilmesi ve kişinin ne kadar karar verme yetkisi varsa ya da hakkı varsa onları da sorumluluğunu üstlenme şeyi var, görevi var. Hı hı. Zaten bizim yapmak istediğimiz de bu aradaki kısa gri alanda cereyan ediyor. Koçluk bireyin kendi isteğiyle karar verdiği değişim yönetimine yol arkadaşlığı. Hı hı. Terapiye dönersek, terapi daha çok geçmişte yaşanan sıkıntıların bugüne sirayetindeki süreci götürüyor. Hı hı. Oysa biz koçluk tamamen geleceğe odaklı. Tamamen. Ve daha dinamik ve daha tutum ve davranışa yönelik bir süreç. Terapide ise yani bu yazılı kaynaklardan da okuyarak da geldim doğrulamak için daha çok duygusal iyileşme alanında faaliyet gösteriyor. Danışman daha farklı. Danışmanda çünkü sizin bir geçmişiniz, bir tecrübeniz var ve o tecrübeye bağlı olarak reçete kesiyorsunuz siz. Yönetim olsun, davranışlar olsun, neyse alanınız danışmanlık olarak orada reçeteyi kesiyorsunuz. Burada reçete yok. Burada koçluk için şöyle bir temel var. Koçluk alan kişinin sağlıklı olması gerekiyor. Bizdeki tek kriter bu. Çocuk da olsa, yetişkin de olsa sağlıklı bir birey olması bizim ana ilkemiz. Ve bunun üzerine kurduğumuz tabii ki federasyonun oluşturduğu temel etik kurallar var. Biz o doğrultuda ilerliyoruz. Bir psikologdan da farklıyız bu anlamda. Çünkü bizimle beraber geçen süre bir terapi değil. Biz terapi süreci yaşamıyoruz. Biz hepimiz zaman zaman kendi iç sesimizi dinliyoruz. O iç seste belli öğrenmeler yaşıyoruz. Belli düşmeler yaşıyoruz. İşte biz o alanda ortak arkadaşız. Biz birlikte ilerliyoruz. Bunu belki hani terapi biz genelde şöyle yapıyoruz. Kurumsal olarak çalıştığımızda ya da bireysel olarak çalıştığımızda önce bir koçluğun nasıl bir süreç olduğunu anlatmak için böyle bir demo diyelim ona ya da ne diyelim ufak bir yaşantı diyelim. Bunu paylaşıyoruz. Bunu biraz yaşantı yoluyla ifade etmek, söylediklerimin askıda kalmaması gerektiğini inandığım için söylüyorum. Gerekli oluyor. Dolayısıyla hani bir terapiden farkını orada daha çok görüyorsunuz. Orada daha çok göremediğiniz ama önünüzde duran bazı seçimleri, opsiyonları, alternatifleri yeniden yaratıyorsunuz ve olup olamayacağı üzerinde fikir birlikteliği yapıp bütün derinlemesine inip karar alıp harekete geçmenizi sağlıyoruz.
Peki size en çok hangi aşamada, ne tür durumlarda müracaat ediyorlar?
Şöyle söyleyeyim, biraz önce paylaştınız gerçekten hepsi de yaşam yani iş alanında. Profesyonel becerileri geliştirmek ve profesyonel alınacak kararlarda bize danışıyorlar. Benim alanım daha çok ben çocuk ve ergen çalışıyorum. Burada daha çok çocuğun eğitim, aile üçgenindeki çatışmalarda bize ya da bana görev düşüyor. İlişki koçları var. Yani yaşam koçu dediğiniz aslında hepsini kapsıyor. Burada yöneldiğiniz ve kendinizi de iyi hissettiğiniz alan sizin geçmişte kendinize yaptığınız yatırım ve tecrübelerinizle aydınlanıyor. Aynı zamanda ben basketbol koçuyum da. Ben milli basketbolcuyum. Dolayısıyla ben sporcu koçluğu ve takım koçluğu da yapıyorum. Burada da hani koç olarak basketbol öğretmiyorum ya da hani takım için konuşursak aradaki farkı anlatabilmek için daha çok odaklanma, takım içi kliklerin çözülmesi, öğrenmeyi öğrenme gibi bir alana yöneliyorum. Hem çocuk için, hem ergen için, hem takım için.
Bunu sorularla yapıyorsunuz.
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Ben atlamıştım. bizler soruların gücüne inanıyoruz. Hocam felsefe bölümünde master yaparken ODTÜ bölümünde Ahmet İnan hocam söylemişti. O kadar çok etrafımıza yanıt var ki soru sormuyoruz. Bizler soruların gücüne inanıyoruz. Ve genelde paylaşımlarımızı bir soruyla bitirmeyi de tercih ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki o soru o kişinin içinde yaşıyor. Ve zamanı geldiğinde onun yanıtı o içeride kaynıyor ve orayı meşgul ediyor. Soruların gücüyle yapıyoruz. Evet. Bizler reçete sunmuyoruz. O yolu birlikte buluyoruz. Orası bizim için çok ne diyelim zorlu bir süreç.
Tam da onu soracaktım. O yolu birlikte buluyoruz dediniz. O yola birlikte çıkmak için ne kadar zaman geçiyor? Tabii ki kişiden kişiye, sorundan soruna değişiyordur bu mutlaka
elbette.
Ama.
Bu profesyonel etik kurallarından diyelim bir tanesi. Her danışana, her görüşmeye beyaz bir sayfa ile oturmak ve yaklaşık her bir görüşmenin bir saat civarı olması ve bir profesyonel ilişki içinde gitmesi, karşı tarafın hazırlıklı gelmesi, değişimi istemesi ve bu anlamda hem motivasyonel hem yorucu bir meslek. Ben mesela bazı görüşmelerden çıktığımda genç arkadaşlarım şöyle diyorlar. Yani futbol maçı yapsam bu kadar yorulmazdım Olçun'um diyorlar. Hani gerçekten düşünmek çok dinamik bir iş. Yani zannetmeyin ki oturup da yapılsa da gerçekten çok dinamik bir süreç. Ve bu yaklaşık 6 seans, 10 seans gitmekle beraber zaman zaman 2 ay, 3 ay benim hani özellikle ben çocuk ergen örneği vereyim hani yaşantımdan çıkarak. İşte TEOG'lar, LYS'ler yaklaştıkça Olçum abla diye beni aramalar ceyan ediyor, oluyor. Burada her türlü teknolojik hizmetten faydalanıyoruz. Ben Ankara dışında olan bir danışanımla Skype üzerinden ya da görüntülü koçluk seanslarımı yapabiliyorum. Dolayısıyla biraz önce paylaştım. Biz koçlar da başka koçlardan destek alıyoruz.
Peki hani beyaz sayfa açıyoruz, başlıyoruz dediniz. O defterin beyaz yapraklarının bittiği an olmuyor mu?
Biz de insanız. İşte o noktada biraz önce noktayı yani güzel bir noktada girdiniz. Bizler de koçluk alıyoruz. Nerede ayrışıyor gerçek koçlar dediğinizde burada danışanınıza maksimum faydayı veremediğinizi hissettiğinizde kurumun etik listesine dönüyorsunuz. Burada ben yapamıyorum demek gerekiyor. Her şeyi yapamazsınız. Bu o yüzden beraber çıkılan bir yolculuk. Bu anlamda her birimizin biraz önce söylemeyi unuttum. Uluslararası Koçluk Federasyonu aynı zamanda koçları da kendi içinde sınıflandırıyor. Yani bu ben koç oldum, defteri aldım kolumun altına değil. Devam eden bir eğitim süreci. Sürekli kendinizi yenilemeniz ve beslemeniz gerekiyor. Bu anlamda bizler de süpervizörlerimizden koçluk alarak o sayfayı beyazlatmaya çalışıyoruz.
Evet, çok güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Çünkü süremizin sonuna geldik.
Ben size çok teşekkür ediyorum. Koçluk mesleğini tanıtmakta destek verdiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için.
Ankara grubu olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme, ODTÜ, Rotary'ler ile yaptığımız gençlerle el ele çalışmasının yanında bu haftaya özel iş dünyasıyla bir arada olacağız. Ve gene gönülden yapacağımız koçluk hizmetiyle bu hafta iş dünyasıyla buluşacağız. İş dünyası temsilcileriyle buluşacağız. Böyle yeni bir projeye başlıyoruz. Arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum. Koçlarımızın yolu açık olsun.
Öyle olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyoruz ama ben şu hani gençler meselesinde bir tek soru daha sorarak bitirmek istiyorum. Lütfen. Gençler nasıl geliyorlar size ya da nasıl getiriliyorlar? Bu ilk adım çok önemli. Çünkü çok da tercih ettikleri bir şey değildir belki diye düşünüyorum.
Şöyle söyleyeyim. Çağdaş yaşamı destekleme veya Rotary'lerden destek alan, hem maddi hem manevi eğitim desteği alan gençlerimize koçluk mesleğini tanıttık. Ve burada nedir ne değildir dedikten sonra bu projeye katılmak isteyenler var. Biraz önce paylaştım. Temel hareket noktamız istemesi. Hı-hı. Kendinde değişim yönetimini istemesi. İsteyenlerle yola çıktık. İsteyenlerle. Ve çok şeffaf bir süreç. 360 derece her birimiz birbirimizi değerlendiriyoruz ve raporluyoruz üstlerimize. Buradan geri bildirimlere baktığımda faydasını o kadar çok gördüler
evet,
ki
evet.
Nasıl söyleyeyim, hani onlar da tazeleniyorlar, onlar çünkü o kadar çok kararsızlık ve bilinmezliğin önünde duruyorlar ki yollarını aydınlatmaları için tek güvenecekleri kaynak kendileri. Oradaki ne diyelim, özgüven patlaması, oradaki hı hı. sağlam duruş bütün hayatlarını, mesleki süreçlerini etkileyecek. Hani bu arada biz de onlara bu anlamda destek verdiğimiz için ayrıca bizler de çok tazeleniyoruz.
Evet. Peki, tekrar teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle.
Umarım, çok
bu arada haftanız da kutlu olsun.
Teşekkür
Uluslararası
ediyorum.
Koçluk Haftası. Ve profesyonel koç Sayın Olçum Kavruk'tu konuğumuz sevgili dinleyicilerimiz. Teşekkürlerimizle uğurlarken stüdyomuzdan yine müziğe dönüyoruz.
Seni sevmenin dışında hani sevdanın sınırlarını arıyorum ya. Bir istek duydum içimde hani sevmenin dışında. Umutsuz ama acele aşk aranıyor. Bu gece sen gelsen gelsen, sensiz olmayacak ben senden. Sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam, sen beni bilirsin. Bu gece beni arayabilir misin? Bu gece sen gelsen gelsen, sensiz olmayacak ben senden. Sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam bilirim. Bu gece seni arayabilir miyim? Bir istek duydum içimde seni sevmenin dışında, hani sevdanın sınırlarını arıyorum ya. Bu gece sen gelsen gelsen, sensiz olmayacak ben senden. Sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam, sen beni bilirsin. Bu gece beni arayabilir misin? Bu gece sen gelsen gelsen, sensiz olmayacak ben senden. Sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam bilirim. Bu gece seni arayabilir miyim?
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dünyadaki sınırlı doğal kaynaklara karşılık sürekli artış gösteren bir dünya nüfusu söz konusu sevgili dinleyiciler. Geri dönüşüm bu açıdan büyük önem taşıyor. Ülkemizde bu alanda çalışan kurumlardan biri de Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği. Derneğin Genel Sekreteri Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği'nin Genel Sekreteri Sayın Osman Kaytan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, geri dönüşüm döngüsünde çok önemli bir ham madde atık kağıt. Şimdi neler söyleyeceksiniz bununla ilgili, derneğinizin çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz. Çünkü geri dönüşümün çevre üzerine etkileri şüphesiz tartışılmaz.
Size ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım burada dinleyicilerin bilmedikleri bazı noktaları aydınlatmış oluruz ve onların da geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlayabiliriz. Öncelikle hedefimiz bu. Derneğimiz 2012 yılında Türkiye'de geri dönüşümden, geri kazanımdan daha doğrusu elde edilen hurda kağıt dediğimiz atık kağıt bir diğer tabirle müteşekkil 17 tane üyesi var. Kısa adıyla AGED'in. Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği'nin üyeleri 2012 yılında kurulduğu zaman 2,5 milyon ton kapasiteli çalışıyorlardı. Bir üretim kapasitesine sahiplerdi. Bugün itibariyle bu 3,6 milyon ton, gelecek sene itibariyle 4 milyon tona yaklaşacak, belki de geçecek 4 milyon tonu. Burada bizim ham maddemiz tamamen geri kazanılmış kağıt. Yani Türkiye'de ağaçtan kağıt üretimi yok. Tamamı geri kazanılmış kağıtlardan elde ediliyor. Onlar da sanayiden gelen, sokaklardan gelen, konutlardan toplanan kağıtların yeniden mamul kağıt haline getirilmesiyle oluşturuluyor. Dolayısıyla katma değeri yüksek bir ürün haline gelmiş oluyor. Sıfırdan, çöpten belki çıkan ve yeniden ürün haline gelen bahsediyoruz. Türkiye'de...
Evet, sanıyorum sesimizde bir problem var. Sayın Osman Kaytan, lütfen kapatalım, arkadaşlarımız tekrar sizinle bağlantı kurmaya çalışsınlar. Çünkü çok önemli bir konuda konuşmamızı sürdürüyorduk sevgili dinleyicilerimiz. Atık kağıdın geri dönüşüm döngüsünde çok önemli bir ham madde olduğundan söz ediyordu Sayın Osman Kaytan. Çevre üzerine etkilerinden ve çevre ve insan sağlığının korunmasındaki öneminden söz ediyorduk ki seste bir takım problemler yaşadık. Sayın Osman Kaytan'la yeniden telefon bağlantısı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli bir noktada kesildi ve ha, Sayın Osman Kaytan yine telefon attığımızda. Evet. Evet efendim, çok önemli bir noktada kesildi. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Çevre ve insan sağlığının korunmasında da çok önemli geri dönüşüm işlemi.
Şimdi bakıldığı zaman Türkiye'de henüz çok ciddi potansiyel olduğunu görüyoruz. Çünkü geri kazanım oranı kağıtta Türkiye'de %50 seviyesinde maalesef. Hala %50 oranında kağıt, yani bugün itibariyle 1-1,5 milyon ton kağıdın daha çöp deponi alanlarına gidip gömüldüğünü görüyoruz. En son 2010 yılında yapılan bir araştırmada toplam çöp içerisindeki konutlardan çıkan ve diğer bütün çöplerle beraber o çöp içerisindeki kağıt oranının %13 olduğunu görmüştür. Bugün 30 milyon ton çöp çıkıyor Türkiye'de yıllık. Bunun da %13'ü 4 milyon ton kağıt yapar. Zaten Türkiye sanayisinin büyüklüğü 4 milyon ton. Bir 4 milyon ton daha çöpe gidiyor demek, sanayinin büyüklüğü kadar. Halkımız aslında bu konularda duyarlı, bilinçlendirildiği sürece katkı sağlıyorlar. Mavi Kapak kampanyasında bizim gördüğümüz gibi doğru şekilde yönlendirildiği zaman Türk insanı gerçekten dört elle sarılıyor. Fakat tabii doğru bilgileri alması lazım ve doğru yönlendirilmesi lazım. Bizim hedefimiz Türkiye'deki kağıt geri kazanım oranını Avrupa'daki gibi %82 seviyesine, 80 üzerine çekmek. Tabii geri dönüşüm insanın içinde var diyoruz. Biz geri dönüşüm hayattır diyoruz. Neden? Çünkü yani vücudumuzdaki kan dolaşımına baktığımız zaman kirli kanın toplanıp ciğerlerimizde bir nefesle yeniden oksijen açısından zenginleşip tekrar vücuda verildiğini ve bunun mütemadiyen devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında içimizde de geri dönüşüm faaliyeti her nefeste cereyan ediyor. Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu kadar önemli hayati bir şeyi biz de özellikle evde ben hanımlara ve çocuklara çok ciddi anlamda güveniyorum. Çünkü eğer anneleri ikna edebiliyorsanız ve çocukları ikna edebiliyorsanız bu durumda gerçekten çok ciddi katkılar sağlayabilirsiniz. Çünkü yaptıkları şey gönül veriyorlar.
Evet, tabii şimdi geri dönüşümün basamakları da çok önemli. Sizin söylediğiniz gibi en başta toplanması, sınıflanması, ekonomiye kazandırılması ama bunun da en başında yatan sanıyorum ki bilinç, belki okullara bile sirayet etmesi gerekiyor bu anlamdaki eğitimin.
Kesinlikle. Tabii Türkiye'de şimdi 4 tane yetkilendirilmiş kuruluş var. Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği olarak. Biz de ambalaj atıklarının geri kazanılması konusunda 4 kurumdan biriyiz. Piyasaya ambalajlı ürün süren şirketler adına sahalarda geri kazanım çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu yetki belgesini alalı henüz daha yeni yaklaşık 1 sene oldu olacak. Tabii yolun başında sayılırız bir anlamda ama zaten sektörün içinde olduğumuz için o katkılarımız çok hızlı bir şekilde sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Buyurun.
Yine sesiniz kesildi zannettim efendim. Evet, son cümlenizi de alalım. Teşekkür edelim size.
Burada bizi dinleyenlere, dinleyenlerden şunu rica ediyorum. Ben evde ambalaj atıklarını ve çöp evsel atıklarını, organik atıklarını ayrı ayrı biriktirmeleri... bu durumda en yakın geri kazanım noktasına, geri dönüşüm noktasına ambalaj atıklarını atmaları. Biz bunu yaptığımızda kendi adıma söyleyeyim. Evde 4 günde 5 günde bir organik atık atmaya başladık. Yani çöpümüz dolmadı. Çünkü çöpümüzün içine çok ciddi miktarda geri kazanılıp geri dönüştürülebilir ambalaj atığı bulunuyor. Dolayısıyla bu çok ciddi büyük bir servet. Türkiye'ye yapılabilecek çok ciddi bir katkı ülkemiz ekonomisine. Ben bunu altını çizmek istedim. Çok ciddi bir katkı sağlayabiliriz. Her biri bizim için çok önemli.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kaytan. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Umarız toplumumuzda bir an önce bu bilince erişir ve ülke ekonomisine gerçek anlamda geri dönüşümün kazandırılması adına yararlı olur diyelim ve tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. İyi günler. Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği Genel Sekreteri Sayın Osman Kaytan telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bir başka telefon konuğuna hemen merhaba demek istiyoruz. Evet, bahar geldi. Çiçekler açtı sevgili dinleyicilerimiz. Rengarenk çiçek doğamızda yerlerini aldı. Bu arada Antalya'da Çiçek Festivali de bugün itibariyle başladı. Bu yıl 12.si gerçekleştiriliyor festivalin. Festivalle ilgili bilgiler almak üzere Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Çandır telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, 12.sini gerçekleştiriyorsunuz Çiçek Festivali'ni. Gerçekten görmek lazım herhalde bugün Antalya'yı. Birazcık bahseder misiniz bize oradaki atmosferden, festivalin amacında?
Antalya biliyorsunuz birçok yönüyle Türkiye'nin önünde bir kent. Çiçek üretimi ve ihracatı konusunda da Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir kent. Bütün bir yıl boyunca doğal koşullara rağmen, ekonomik koşullara rağmen üretim yapan insanlarımızın bir hasat sonu şenliği gibi planladığımız ve bundan 12 yıl önce tramvayı süsleyerek başladığımız festivalimiz bu yıl 12. yaşında. Burada bütün emek veren insanların bir günlük de olsun yılın yorgunluğunu çiçek sevenlerle, çiçek alanlarla paylaşma ihtiyacı. Onun ötesinde de Antalya'nın tanıtımı kentle bu üretimin kaynaşması için bir vesile olarak kullanıyoruz. Biz bugünden itibaren Cumhuriyet Meydanımızda süs bitkisi üreticilerimizin saksı bitkilerinin teşhiriyle başlayan etkinliğimiz yarın sabah erken saatlerden itibaren Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla çocuklarımızla çiçeklerimizi bir araya getireceğiz. Çocuklar çiçeklerle birlikte çeşitli etkinlikler, çiçek dikmeler ve onlarla haşır neşir olmasına fırsat sağlayacağız. Onun ötesinde de akşam üzeri saat 6'da da Işıklar Caddesi'nin başından Cumhuriyet Meydanı'na kadar firmalarımızın, üreticilerimizin yaptığı birbirinden ilginç, sürprizlerle dolu araçları, süslenmiş, çiçekle süslenmiş araçları, kortejini gerçekleştireceğiz.
Evet.
Böylelikle de en azından bu farkındalığı ülkemize hissettirmiş olacağız.
Ne güzel, ne mutlu. Peki bu yıl Antalya'da düzenlenecek Expo'ya da katkısı olacak galiba bu festivalin, değil mi efendim?
Elbette bu yıl fuarımız iki kere daha önemli. Çünkü hem Türkiye'nin ilk Expo'sunu Antalya'da gerçekleştiriyoruz ve onun teması da çiçek ve çocuk. Zaten son 3 yıldır da Expo 2016 Çiçek Festivali, Antalya Çiçek Festivali olarak isimlendirdik festivalimizi. Onun ötesinde de yine Antalya dünyada organize edilen Çiçek Açan Şehirler yarışmasında 5 yıldızlı şehir ödülü aldı. Peyzaj düzenlemeleriyle, çiçek düzenlemeleriyle ilgili. Bunların da katkısı festivalimize güç veriyor. Çünkü birbirinden besleniyor bunlar. Dolayısıyla Antalya bir de geçtiğimiz dönemlerde tamamen narenciye kokuları, begonvil bahçeleri de, yasemin bahçeleri de olan bir kentken, bu ağır kentleşmenin getirdiği yorgunluğu da atmaya vesile oluyor diye düşünüyoruz.
Evet. Peki kimler katılıyor festivale?
Festivale çiçek üreten firmalarımız katılıyor. Onlar kendileri kortejlerde araçlar düzenliyor. Yine üreten firmalarımız Cumhuriyet Meydanımızda çiçeklerini teşhir ediyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çocuklar, birçok kurum ve kuruluşlarımızdan gelenler var. Yerel yönetimlerimizin yine ürettikleri çiçekleri halka dağıtması yarın başlayacak. Hemen hemen Antalya'nın tüm katmanları fuarımızın içerisinde. Yine okuldaki öğrencilerimizin yıl boyunca hazırladıkları etkinlikler de vatandaşlarımızla buluşacak. Yine festivalimiz kapsamında Expo 2016'ya giriş bileti de dağıtacağız. Sınırlı sayıda da olsa festival alanında ve çocuklar da müziklerle renk katacaklar.
Evet, çiçekler ve çocuklar, gerçekten Antalya'da bu festival görülmeye değer doğrusu.
Evet, umudumuz bunu gelişen önümüzdeki yıllarda uluslararası alana taşıyabilmek. Çünkü biliyorsunuz festivaller kent kültürü içinde çok önemli unsurlar. Birçok dünyanın kenti sadece festivalleriyle anılıyor. Antalya'da buna değer bir kent. Dolayısıyla Antalya'da çiçekler açacak. İnşallah bu açan çiçeklerin sevgisini, mutluluğunu, barış mesajını bütün dünyaya duyurmaya gayret edeceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Çandar. Size kolaylıklar diliyoruz. Antalya ile ilgili her olayda yine Hayatın Sesleri olarak sizlerle olup bunları dinleyicilerimizle de paylaşmak isteriz. Bugün için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Çandır telefon konuğumuzdu. Antalya Çiçek Festivali ile ilgili konuştuk kendisiyle. Çiçekler ve çocuklar Antalya'da görülmesi gereken festivallerden biri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, böylece bu Çiçek Festivali ile duyurduğumuz programımızın son köşesiyle Hayatın Sesleri'nin bugün de bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı'ydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Ancak pazartesi günü yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.